Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, son haftalarda Türkiye'de COVID-19'dan ölümler yine artmaya başladı. Son durum nedir acaba?
Şu an Türkiye'de üzerinde en çok konuştuğumuz konu korona, salgın. Sağlık Bakanı bugün yaşananları, artan vaka sayılarını, ölüm sayılarını birinci dalgada ikinci pik olarak nitelendirdi. Gerçekten hastanelerde ciddi bir yoğunluk var. Tabii sistem de değişti. İlk salgın başladığında Türkiye'de bütün hastaneler COVID hastanesi olarak, salgın hastanesi olarak tespit edilmişti. Bütün özel hastaneler de bu havuza dahil edilmişti. Sonrasında biraz vakalar aşağı düşünce özel hastaneler kendi diğer hastalarına bakmaya başladılar. COVID hastası kabul etmiyorlar şu anda. Devlet hastanelerinin bir bölümü de COVID hastası kabul etmiyor. Onlar diğer hastalıklarla ilgileniyorlar. O nedenle havuz da daraldı. Sayı da arttı. Şu anda bazı illerde COVID hastalarının yer bulmasında zorluk yaşanıyor. Yatak bulmasında zorluk yaşanıyor. Yoğun bakımlarda ciddi bir sıkı bir yoğunluk da söz konusu. Özellikle Ankara'da. Şu anda Ankara'daki vaka sayısının Sağlık Bakanı İstanbul'un iki katı olduğunu söyledi. Tabii yine rakamlara ilişkin şeffaflık olmamasından uzmanlar şikayet ediyorlar. Vaka sayısı Ankara'da kaç, İstanbul'da kaç? Bunları birebir bilmek mümkün değil ama Sağlık Bakanı'nın açıklamasından anladıklarımız bu şekilde. Ankara'da geçmişte şehir hastanesi yapıldıktan sonra kapısına kilit vurulan hastaneler vardı. Şehir içindeki hastanelerdi bunlar. Ankara Hastanesi gibi, Doğu Meyve Hastanesi gibi. Sağlık Bakanı bu noktada yoğunluğun artması nedeniyle o hastanelerin yoğun bakımlarının da çalıştırılması için bir eğilim içinde bulunduklarını söyledi. Yani tam ifadesi bu kendisinin. O hastaneler de muhtemelen tekrar devreye alınacak. O yoğunluğun aşılabilmesi, hastayım diyenlere yardım edilebilmesi için. Bu arada Türkiye tabii hastalıkla mücadelede sağlık hizmeti anlamında bir yöntem değişikliğine de gitti. Geçmişte COVID hastaları tespit edildiğinde, testleri pozitif çıktığında hastaneye yatırılıyorlardı, izole ediliyorlardı diğer insanlardan, toplumdan. Şimdi öyle değil, buna yönelik de eleştiriler var. Bir insan kendisinde bir belirtisi varsa hastaneye başvuruyor. Hastaneye başvurduğunda eğer testi pozitif çıkarsa, ki önce test için sürüntü veriyor ve PCR testi için, evine gidiyor, 48 saat sonra test çıkıyor. Gidip gelirken toplu ulaşım kullanabiliyor. Doktorlar onu aradığında COVID pozitif olduğu ortaya çıktıktan sonra tekrar takip ediyorlar. Bazen hastaneye davet ediyorlar. O hastaneye gidiş gelişler yine top taşımlarla oluyor. Ve bu da, bunun da hastalığı yaygın hale getirdiğine ilişkin eleştiriler var. Ama hastanelerdeki yoğunluk her COVID pozitif tespitli hastanın yatırılmasına da imkan tanımıyor. Sayılar 1600 civarında devam ediyor şu sıralarda, vaka sayıları. Ölümler 50'ye yakın, 40 ile 50 arasında günlük olarak devam ediyor. Yani biraz Haziran öncesine, Mayıs'a, hatta Nisan'a dönmüş görünüyor Türkiye. Belki biraz daha geriye gidilebilir. Yani bu salgında ikinci pik olarak adlandırılsa da alınan önlemlerin yetersizliğinden şikayet edenler var. Devletin bir takım kararlar kurallar koyması gerektiğini söyleyenler var. Ama mesela bugün en çok konuşulan konulardan birisi İstanbul Valisi'nin COVID pozitif olanların sokağa çıkmaması için, Allah rızası için sokağa çıkmayın cümlesiydi. Bir valinin Allah rızası için sokağa çıkmayın yerine başka bir önlem alması gerektiği yönünde eleştiriler de oldu Ali Yerlikaya'ya.
Yavuz Bey, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ediyor. Burada iki taraf arasında bir uzlaşma umudu var mı son günlerde acaba?
İçeride çok fazla bir gelişme yok ama dışarıda Türkiye'nin tabii yine dikkatleri Ege ve Akdeniz üzerinde. Yunanistan'la kriz devam ediyor. Arda arda Navtex ilanları var Türkiye'nin. Belli bölgelerde petrolle ilgili veya doğalgazla ilgili sismik aramalar yapılıyor. Belli bölgelerde tatbikatlar yapılıyor. Karşı Navtex'ler ilan ediliyor Yunanistan tarafından. Uçaklar, it dalaşı denilen o havacılık terimi olarak söylenen meselede it dalaşına giriyorlar. Türk uçakları Yunan uçaklarını belli bölgelerden uzaklaştırıyor. Buna ilişkin görüntüler yayınlanıyor. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon hayli yüksek. bu yüksek tansiyona, ateşe daha doğrusu benzinle yaklaşan bir Fransa var. Fransa Yunanistan'a tam destek veriyor. Türkiye'nin artık sınırlarını bilmesi gerektiğine ilişkin Türkiye'nin aynı zamanda böyle canını sıkacak açıklamalar yapıyor. Türkiye'den de Fransa'ya karşı açıklamalar var. Son olarak Fransa uçak gemisini Akdeniz'e yolladığını açıkladı. Bu aslında bir güç gösterisi. Türkiye'ye karşı da bir gözdağı. Buna Hulusi Akar, Savunma Bakanı yanıt verdi. Geldikleri gibi giderler dedi. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in İstanbul'u işgal eden İngilizler için söylediği cümleyi tekrarladı. Ona atıfta bulundu. Ve Fransa'nın burada ne işi olduğunu sordu. Yunanistan'a destek vermek için geldiğini ama haksızlığa, hukuksuzluğa destek verdiğini söyledi. Bu arada çözüm için uğraşanlar da var. Her ne kadar Almanya Başbakanı Merkel bütün Avrupa'nın Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü olduğunu söylese de aynı zamanda bir arabuluculuk da yapıyor. Ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir video konferans üzerinden toplantı yapıldı. Bu toplantıya Türkiye tarafından MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanı gibi geniş bir heyet katıldı. Bu arada NATO'nun bir açıklaması var. O kadar çok askeri teçhizat, gemi, uçak var ki Ege'de, Akdeniz'de. Buradan bir kaza çıkmaması için Yunanistan'la Türkiye'nin masaya oturacaklarını ve bu konuda bir görüşme yapacaklarını duyurdu NATO. Yani tansiyon yüksek ama hala bir çözüm yolunda umut olduğunu da söylemek lazım. Türkiye her fırsatta bu meselenin masada çözüleceğini söylüyor. Özellikle Meis Adası üzerinden bir kıta sahanlığının Türkiye'de Antalya'dan denize girecek insanların bile Yunan kıta sahanlığını ihlal etmek durumunda kalacağı absürt bir tablo oluşturacağı konusunda itirazlarını dile getiriyor. Ama Akdeniz'deki faaliyetlerinden de oradaki doğalgaz ve petrol zenginliklerinden faydalanması gerektiğine ilişkin görüşünden de vazgeçmiş değil. Yunanistan'da biraz sınırları da sinirleri de zorluyor.
Türk lirası Avustralya ve Amerikan doları karşısında tarihi dipte. Tüm ekonomilerde küçülme var bu aralar. Covid-19 pandemisi yüzünden Avustralya dahil olmak üzere. Türkiye'de son durum nedir acaba Yavuz Bey?
Ekonomiye ilişkin veriler geliyor Türkiye'de. En son enflasyon verisi geldi. 0,80'lerde bir aylık enflasyon, 11,70 gibi bir yıllık enflasyon açıklandı ama artık gerçekten Türkiye'de TÜİK'in yaptığı açıklamalar üzerinden pek fazla yorum yapılmıyor. Yani bu enflasyon rakamının insanların mutfağındaki enflasyon fiyat artışıyla çok bağlantısı olmadığı hemen herkes tarafından dile getiriliyor. TÜİK'in açıklamalarının belli bazı kıstaslar ya da belli bir takım amaçlar doğrultusunda belli rakamlarda kaldığına ilişkin uzmanların görüşleri söz konusu. Bunu daha önce işsizlik rakamlarında görmüştük. En son büyüme ile ilgili rakamda 9,90 gibi onun tam altında bir pazarlama stratejisi gibi açıklanmış olmasına ekonomistlerin itirazları vardı. Ve bu açıklamalar enflasyon açıklamalarından sonra dövizde de bir yükseliş gözlendi. Dolar mesela tarihin en yüksek düzeylerine çıktı. 7,44'leri gördü. Euro'da 8'in üzerinde 8,80'lerin üzerinde bir fiyat ortaya çıktı. Türkiye'nin döviz rezervinin biraz daha azaldığını son bir haftada 4 milyar dolar daha azaldığına ilişkin bilgiyi Merkez Bankası paylaştı. Yani aslında dünden bugüne ekonomi çerçevesinde çok fazla değişen bir şey yok ama büyümenin eksi 9,90'da kalmış olmasına hükümetten Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bir değerlendirme gelmişti. Türkiye'nin diğer ülkelere göre pozitif ayrıldığına ilişkin. Ama uzmanlar da diyorlar ki kredi muslukları açıldı, insanlara kredi verildi, borçlandırıldı. Bu borçlar daha sonra ödenecek. Ayrıca ortaya çıkan para hem döviz fiyatlarını arttırdı, hem enflasyonu arttırdı. Enflasyonla birlikte büyüme Türkiye'nin yapısal sorunlarını yeniden ortaya çıkardı biçiminde değerlendirmeler, eleştiriler de var. Yani bir ay önce neyse aslında bugün de o. Bir ay önce de eleştiriler çok yüksekti, bugün de çok yüksek. Bir ay önce de hükümetin yaklaşımı benzerdi. Türkiye kendi kategorisindeki ülkelere göre pozitif ayrıldı ve büyüme daha düşük kaldı Türkiye'de diye yine benzer bir açıklamayı bugün itibariyle de yapmaya devam ediyor hükümet.
Yavuz Bey geçen hafta ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik hayatını kaybetmişti. Bir başka avukat Aytaç Ünsal da dün tahliye edildi. Bize bu konudaki son gelişmeleri anlatabilir misiniz acaba?
Ebru Timtik'in ölüm orucunda hayatını kaybetmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında doktorlar, hakimler, polisler veya işte askerler nasıl terörle iltisaklı olduğunda onlarla ilgili işlem yapılabiliyorsa avukatlar için de yapılmalı. Avukatlıktan teröristliğe giden yol tıkanmalı. Bu yönde bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyorum ben demişti. Bu tabii toplantıya katılmayan, adli yıl açılış törenine katılmayan barolar tarafından çok sert bir şekilde eleştirildi. Çünkü şu anda devlet memuru olanlar bir takım üst yöneticilerin kararlarıyla devlet memurlukları sona erebiliyor. Ama avukatlık bir savunma mekanizması. Burada iltisaklı diyerek soyut bir kavramla avukatların mesleklerinin elinden alınmasının savunmayı zayıf kılacağı, bir takım suçların savunulamaz hale geleceği, suçlarla avukatların eşdeğer görüleceği gibi eleştirileri var. Aslında bu geçmişe dayanan bir tartışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da hükümetle barolar arasında, hükümetle Türkiye Barolar Birliği arasında, son olarak da Ebru Timtik'in hayatını kaybettikten sonra fotoğrafının İstanbul Barosu'nun binasına asılması üzerine başlamıştı. Baro başkanı o posterin kendileri tarafından asılmadığını, baro ilgilileri ve görevlileri tarafından indirildiğini söylese de baro tarafından asıldığı varsayımıyla hem İçişleri Bakanı hem Adalet Bakanı son olarak da Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çok sert eleştirileri oldu. Bir not da iletmek lazım. Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybetti. Aytaç Ünsal'la birlikte yapıyorlardı bir adalet arayışları ve Yargıtay'daydı dosyaları. Yargıtay'dan dosyalarına ilişkin karar beklentileri vardı. Adil yargılanma talepleri vardı. Ebru Timtik hayatını kaybettikten sonra Yargıtay bu konuda bir karar verdi. Bu iki ismin cezaevinde kalamayacağına ilişkin adli tıp raporu olmasına rağmen cezaevi hapishanesinde, hastanede gözetim altında tutuklu olarak tutuluyorlardı. Tahliye edilmemişlerdi. Ebru Timtik hayatını kaybettikten sonra Aytaç Ünsal'la ilgili Yargıtay'dan adli tıp raporuna referansla tahliye kararı geldiğini aktarmamız lazım size.
Yavuz Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.